Ayrım 39. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 348. Amaranta Ursula gebeliğin uyuşukluğu sırasında balıkların omurgalarından yapılmış kolyeler yapıp satmayı denedi. Ama kolyelerden bir düzini alan Mercedes dışında hiç alıcı bulamadı. Aureliano, dil öğrenme yeteneğinin, ansiklopedik bilgisinin, gitmediği yerler ve çok eski olaylar hakkındaki ayrıntıları aklında tutabilme gücünün, tıpkı karısının sahip olduğu ve Macondo'da kalmış kişilerin toparlayabileceği paranın tümünden değerli olan mücevherler gibi, hiçbir işe yaramadığını ilk kez anlıyordu. Mucize kabilinden yaşıyorlardı. Amaranta Ursula, her ne kadar neşesini ve baştan çıkarıcı yaramazlıklar konusundaki dehasını yitirmediyse de, yemekten sonraları düşünceli ve gözleri açık bir uykuya dalmış gibi verandada oturma alışkanlığı edindi. Aureliano da onunla birlikte oturuyordu. Kimi zaman karşılıklı oturup birbirlerinin gözlerinin içine bakarak ve birbirlerini yine en ateşli günlerdeki gibi severek, akşam karanlığı çökene kadar verandada öylece kalıyorlardı. Geleceğin belirsizliği yüreklerini geçmişe çevirmişti. Kendilerini büyük yağmurların yitik cennetinde görüyorlar, bahçedeki su birikintilerine dalıp çıkışlarını, Ursula'nın üzerine asmak için kertenkeleleri öldürüşlerini, Ursula'yı diri diri gömmeye kalkışmalarını anımsıyorlar ve bu anılar onlara kendilerini bildiler bileli birlikte mutlu oldukları gerçeğini kanıtlıyordu. Amaranta Ursula daha eski anıları kurcalayınca gümüş işliğine girdiği gün ve annesinin söyledikleri aklına geldi. Annesi Aureliano'nun kimsenin çocuğu olmadığını, onu bir sepetin içinde yüzerken bulduklarını söylemişti. Bu sözler her ikisine de akla yakın görünmediyse de, Aureliano'nun kimliği hakkında bu öykünün yerini tutabilecek başkaca bilgileri yoktu. Bütün olasılıkları gözden geçirdikten sonra kesinlikle bildikleri tek şey, Fernanda'nın Aureliano'nun anası olmadığıydı. Amaranta Ursula, Aureliano'nun hakkında yalnızca yüz kızartıcı hikayeler duyduğu Petra Cotes'in oğlu olabileceğini düşünüyor ve düşündükçe yüreği dehşetle burkuluyordu. Karısının kardeşi olduğuna inanmanın verdiği işkenceye dayanamayan Aureliano, ana babasının kimler olduğu hakkında bir şeyler bulabilme umuduyla yer yer küflenmiş, yer yer güve yemiş arşivlere bakmak için kiliseye gitti. Bulduğu en eski vaftiz belgesi, çikolata göz bağcılığı ile Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışan Peder Nicanor Reyna tarafından, yetişkin bir kız olduğu sırada vaftiz edilen Amaranta Buendia'ya verilmiş olan belgeydi. Aureliano, kayıtların bulunduğu 4 cildi tararken, nüfus kayıtlarına rastladığı 17 Aureliano'dan biri olduğunu sandı. Ancak bu Aureliano'ların vaftiz tarihleri kendi yaşına oranla çok eskilere uzanıyordu. Yattığı yerden onu seyreden damar sertliğine tutulmuş papaz, Aureliano'nun şecere çıkmazlarında yolunu yitirdiğini, belirsizliğin dehşetiyle titrediğini görünce haline acıdı, adını sordu. Aureliano Buendia dedi Aureliano. Papaz kesin bir tavırla, öyleyse boşuna yorulma diye karşılık verdi. Yıllarca önce burada o adı taşıyan bir sokak vardı ve o günlerde insanlar çocuklarına sokak adları takma alışkanlığındaydılar. Aureliano hırsından titremeye başladı. Demek sen de inanmıyorsun dedi. Neye inanmıyorum? Albay Aureliano Buendia'nın tam 32 iç savaşta çarpıştığına ve hepsinde yenildiğine, askerlerin 3000 işçiyi istasyonda kıstırıp makinalı tüfekle biçtiğine ve cesetlerin 200 vagonluk bir katara yüklenip denize döküldüğüne. Papaz acıyan bakışlarıyla onu süzdü. Ah oğlum diye içini çekti. Şu anda senin ve benim var olduğumuzu kesinlikle bilebilmek yetiyor bana. Böylece Aureliano ile Amaranta Ursula, inandıkları için değil, ama onları dehşete kapılmaktan kurtardığı için sepet masalını kabullendiler. Gebelik ilerledikçe birbirlerine daha çok yakınlaşıyorlar, bir tek varlık oluyorlar. Püf denilse çökecek evin yalnızlığı içinde, gitgide tek benlik halinde kaynaşıyorlardı. Evin kendilerine yetecek olan pek kısıtlı bölümüne çekilmişlerdi. Fernanda'nın yatak odasında kalıyorlar, yerlerinden kıpırdamadan bakışarak sevişiyorlardı. Bir de verandanın bir bölümünden yararlanıyorlardı. Burada da Amaranta Ursula oturup doğacak bebeğine başlıklar, patikler dikiyor. Aureliano da Bilge Katalonyalı'dan ara sıra gelen mektuplara karşılık yazıyordu. Evin geri kalan bölümleri çöküntünün amansız saldırısına terk edilmişti. Gümüş işliği, Melkiades'in odası, Santa Sofia della Piedad'ın ilkel ve sessiz dünyası, kimsenin girmeyi göze alamayacağı bu evcil ormanın derinliklerinde kalmıştı. Doğanın doymazlığıyla çevrelenen Amaranta Ursula ile Aureliano, ortanca ve begonya yetiştirmeye devam ediyorlar ve insanla karınca arasındaki yüzyıllık savaşın son siperlerini kireçle kazarak savunma hatlarını hazırlıyorlardı. Uzun ve bakımsız saçları, yüzüne basan gebelik lekeleri, bacaklarının şişmesi, bir zamanlar sevişirken kıvranan incecik bedeninin bozulması, Amaranta Ursula'yı talihsiz kanaryalarla ve sevginin tutsağı kocasıyla birlikte eve ilk geldiği zamanki gençlik dolu halinden uzaklaştırmış ama ruhunun canlılığını, deli fişekliğini değiştirmemişti. Amma da boktan iş ha diye gülüyor, kim derdi ki sonunda gerçekten yabaniler gibi yaşayacağız diyordu. Gebeliğin 6. ayında aldıkları ve Bilge Katalonyalı'dan gelmediği ilk bakışta anlaşılan mektubun gelmesiyle onları dünyaya bağlayan son bağ da koptu. Barcelona'dan postalanmıştı. Zarfın üzeri beylik mürekkeple ve resmi bir el yazısıyla yazılmıştı. Kötü haberlere özgü, kayıtsız ve kişiliksiz bir görünümü vardı. Amaranta Ursula zarfı açacağı sırada Aureliano elinden kaptı. "Bu zarfı açma," dedi. "Ne yazdığını bilmek istemiyorum." Aureliano'nun sezinlediği gibi Bilge Katalonyalı bir daha mektup yazmadı. Kimsenin okumadığı o yabancının mektubuysa bir keresinde Fernanda'nın nişan yüzüğünü unuttuğu rafın üzerinde güvelerin insafına terk edildi ve taşıdığı kötü haberin için için yakan ateşiyle kendi kendini yok ederek orada kaldı. Yalnız kalan sevgililerse son evrelerin kabaran dalgalarına kendilerini bıraktılar, onları büyünün bozulup unutkanlığın başladığı çöle doğru sürüklemek gibi gereksiz bir çabaya sıvanan o pişmanlık tanımaz, kötü sona yol açan günlerin akıntısına kapıldılar. Başlarında dolanan tehlikenin bilincinde olan Amaranta Ursula ile Aureliano, son ayları el ele tutuşarak ve zina çılgınlığında peydahlanıp bağlılıklarının mutlak olduğu dönemde doğacak çocuklarına sevgi besleyerek geçirdiler. Geceleri birbirlerine sarılarak yatıyorlar ve karıncaların sesi, güvelerin gürültüsü ya da bitişik odaları bürüyen otların sürekli hışırtısı gibi dünyaya özgü seslerden ürkmüyorlardı. Ama çoğu kez ölülerin gidiş gelişiyle uykudan uyanıyorlardı. Ursula'nın soyunu sürdürmek için doğa yasalarıyla savaştığını, Jose Arcadio Buendia'nın büyük buluşların efsanevi gerçeğini aradığını, Fernanda'nın dua ettiğini, Albay Buendia'nın savaş aldatmacası ve balıklar arasında kendini şaşkına çevirdiğini, Aureliano Segundo'nun sefahat alemlerinin karmaşasında yalnızlıktan öldüğünü duyuyorlardı. Sonra büyük tutkuların ölüme rağmen sürebildiğini öğrendiler ve bugün böceklerin insandan çaldıkları sefalet cennetini günün birinde böceklerin elinden alacak olan başka hayvan türleri ortaya çıktıktan çok sonraları bile birer hayalet olarak da birbirlerini sevmeyi sürdüreceklerini anlayınca çok mutlu oldular. Bir pazar günü akşamüstü saat 6'da Amaranta Ursula'nın doğum sancısı tuttu. Aç kalmamak için etlerini satan kızların, o hep gülümseyen maması, Amaranta Ursula'yı yemek masasının üstüne yatırdı, kendisi de bacaklarını iki yana ayırarak onun karnının üzerine oturdu ve Amaranta Ursula'nın çığlıkları, heybetli bir erkek çocuğun bağırtısıyla bastırılana kadar karnını ezdi durdu. Amaranta Ursula gözyaşlarının arasından oğlunun iri yarı Buendia'lardan biri olduğunu, bütün Jose Arcadio'lar gibi güçlü ve yılmaz, bütün Aureliano'lar gibi gözlemci ve önsezili olduğunu gördü. Bu çocuk soyu yeniden başlatacak ve bütün kötülüklerden, yalnızlıklardan arındıracaktı. Çünkü 100 yıl içinde tohumu aşkla atılmış tek insan o oluyordu. Amaranta Ursula, "Bu gerçek bir yabani," dedi. "Adını Rodrigo koyalım." Kocası hayır diye karşı çıktı. "Adını Aureliano koyacağız ve Aureliano tam 32 savaş kazanacak." Ebe çocuğun göbeğini kestikten sonra Aureliano'nun tuttuğu lambanın ışığında çocuğun göbeğini kaplayan mavimsi yağlı pisliği bezle silmeye başladı. Çocuğu karın üstü çevirdikleri zaman öteki erkeklerden bir fazlalığı daha olduğunu fark ettiler. Eğilip baktılar, bir domuz kuyruğuydu bu. Korkuya kapılmadılar. Aureliano ile Amaranta Ursula ailedeki geleneği bilmiyorlar. Ursula'nın ürkütücü uyarılarını da anımsamıyorlardı. Ebe kadın, çocuk ikinci dişini çıkardığı zaman kuyruğun kesilebileceğini söyleyerek onları yatıştırdı. Zaten bu konuyu bir daha düşünmeye zaman bulamadılar. Çünkü Amaranta Ursula'dan dereler gibi kan boşanmaya başladı. Örümcek ağları ve kül topakları koyarak kanı durdurmaya çalıştılar. Ama bu fışkıran bir kaynağı parmak bastırarak tıkamaya benziyordu. Amaranta Ursula ilk saatlerde neşesini sürdürmeye çalıştı. Korkuya kapılan Aureliano'nun elini tuttu, üzülmemesini söyledi. Kendisi gibi olanların kendileri istemedikçe ölmediklerini anlattı ve ebenin uyguladığı koca karı ilaçlarına kahkahalarla güldü. Ne var ki Aureliano'nun umudu kesildikçe Amaranta Ursula silikleşiyor, üzerindeki ışık soluyormuş gibi oluyordu. Sonunda kendinden geçti. Pazartesi gün doğarken nefesi kuvvetli bir kadın getirdiler, kanı durdurmak için dualar okudu. Ama Amaranta Ursula'nın şehvetli kanı, kaynağını aşktan almayan her türlü göz bağcılığına duyarsızdı. 24 saat umutsuzlukla pençeleştikten sonra akşama doğru onun öldüğünü anladılar. Çünkü kan kendiliğinden kesildi ve Amaranta Ursula'nın burnu uzadı, yüzündeki lekeler yok oldu, cildi su mermerinin donukluğunu aldı. Yeniden gülümsüyor gibiydi. Aureliano arkadaşlarını ne kadar sevdiğini, ne denli özlediğini, o anda onların yanında olmak için neler verebileceğini o zamana kadar hiç anlamamıştı. Çocuğu anasının hazırladığı sepete yatırdı, cesedin yüzünü battaniye ile örttü, sonra geçmişe açılan bir kapı arayarak kasabada oradan oraya dolaştı. Son zamanlarda uğramadığı eczanenin kapısını çaldı. Eczanenin yerine bir marangoz dükkanı açılmıştı. Marangoz dükkanının kapısını aralayan yaşlı kadın, elindeki lambayı yüzüne tutup baktıktan sonra, onun saçmalayışına acıyarak orada hiçbir zaman eczane olmadığını ve ince boyunlu, süzgün gözlü Mercedes diye bir kızı hiç tanımadığını ısrarla yineledi. Aureliano, alnını Bilge Katalonyalı'nın eski dükkanının kapısına dayayarak ağlamaya başladı. Bu gecikmiş gözyaşlarıyla, aşkın büyüsünü bozmamak için zamanında ağlayamadığı bir ölüye olan borcunu ödediğinin farkındaydı. Gökyüzünden geçen ve eski cümbüş gecelerinde çulluklarla dolu bahçeden çocuksu bir hayranlıkla seyrettiği turuncu renkli parlak halkalara hiç aldırmadan, altın çocuğun çimentoyla örülmüş kapısını yumruklayıp Pilar Ternera'ya seslendi. tarumar olmuş Kırmızı Fenerler Mahallesi'nde açık kalan son salonda bir grup akordiyon çalıyor ve şeytan çatlatan Francisco'nun sırlarının varisi, Piskopos'un yeğeni Rafael Escalona'nın şarkılarını söylüyorlardı. Anasına el kaldırdığı için kolu büzülüp kurumuş olan meyhaneci, Aureliano'yu kamış likörü içmeye çağırdı. Aureliano ona içki ısmarladı. Meyhaneci ona kolunun başına gelenleri anlattı. Aureliano da kız kardeşine tutkulandığı için büzüşüp kuruyan yüreğinin başına gelenleri anlattı. Sonunda karşılıklı ağlamaya başladılar ve Aureliano'ya bir an acıları son bulmuş gibi geldi. Oysa Macondo'nun son şafağı sökerken yeniden yalnız kalınca alanın ortasına dikildi, kollarını iki yana kaldırdı ve bütün dünyaya duyurmak istermişçesine olanca gücüyle haykırdı. "Arkadaş dediğin bir alay hergeleden başka bir şey değildir." Nigromanta onu kusmuk ve gözyaşından oluşmuş bir gölcükte boğulmak üzereyken kurtardı. Aureliano'yu odasına götürdü, üstünü başını temizledi, sıcak et suyu içirdi. Sonra onu avutmak umuduyla eline bir parça mangal kömürü alıp eskiden kalmış olan aşk borçlarını karaladı ve Aureliano'yu gözyaşlarında yalnız bırakmamak için kendi dertlerini döküp ağlamaya koyuldu. Aureliano kısa bir süre kendinden geçip uyudu. Uyandığında başı ağrıyordu. Gözlerini açtı ve o anda çocuk aklına düştü. Sepeti bulamadı. İlk anda Amaranta Ursula'nın çocuğa bakmak için ölüm uykusundan uyandığını sanarak sevindi. Oysa karısının cesedi battaniyenin altında taş yığını gibi duruyordu. Geldiğinde yatak odasının kapısını açık bulduğunu anımsayan Aureliano, ortancaların sabah soluklarıyla dolmuş verandadan geçti, doğumdan arta kalan büyük leğenin, kanlı çarşafların, kül dolu kavanozların, masanın üzerinde makasla olta ipliğinin yanındaki bezin ortasında duran göbek bağının henüz ortalıktan kaldırılmadığı yemek odasına baktı. Ebenin gece gelip çocuğu almış olacağı fikri ona düşünme fırsatı verecek bir rahat soluk almayı sağladı. Evin yeni yapıldığı günlerde nakış dersleri verirken Rebecca'nın oturduğu, Albay Herinaldo Marquez'le Çin daması oynarken Amaranta'nın oturduğu, bebeğin çamaşırlarını dikerken Amaranta Ursula'nın oturduğu salıncaklı koltuğa oturdu ve aklını başına topladığı o bir anlık süre içinde bunca yıllık geçmişin ezici ağırlığını ruhunda taşıyamayacağını kavradı. Kendinin ve başkalarının özlemlerinden oluşan ölümcül mızraklarla yüreği delik deşik olarak kurumuş gül fidanlarının üzerindeki örümcek ağlarının direncine, ayrık otlarının yılmazlığına, parlak Şubat sabahını dolduran havanın sabrına hayranlık duydu. Sonra çocuğu gördü. Artık çocukluktan çıkmış olan bu kurumuş ve şişmiş deri torbaya, bahçenin taşlı yolu üzerinde dünyanın bütün karıncaları yapışmış, her biri kendi yuvasına doğru çekiştiriyordu. Aureliano yerinden kıpırdayamadı. Dehşetten dona kaldığı için değil, Melkiades'in son ipucu o anda aydınlandığı için yerine çakılı kalmıştı. El yazmalarındaki son cümle, insanın zaman ve mekan düzeni içindeki yerine yerli yerinde oturuyordu. Soyun atası ağaca bağlanır, sonuncusunu da karıncalar yer diye yazmıştı Melkiades. Aureliano ömrünün hiçbir döneminde ölmüşlerini ve ölülerinin acısını unutup dünyanın baştan çıkarıcılığına kanmamak için kapıları ve pencereleri yeniden Fernanda'nın çaprazlama tahtalarıyla çaktığı kadarki kadar aklı başında olmamıştır. Çünkü yazgısının Melkiades'in yazmalarında bulunduğunu biliyordu. Melkiades'in odasında, yeryüzünde insanların yaşadığını belirleyen bütün izleri yok ederek gelişmiş olan tarih öncesi bitkilerin, fokurdayan su birikintilerinin, parlak böceklerin arasında el yazmalarını bozulmamış olarak buldu ve onları gün ışığına çıkarmaya sabredemeden odanın ortasında ayakta durdu. El yazmalarını sanki İspanyolca yazılmış ve göz kamaştırıcı öğle güneşinde okunuyormuş gibi hiç zorluk çekmeden yüksek sesle çevirmeye başladı. Bu yazılar Melkiades'in olaylardan 100 yıl önce yazdığı ve en ufak ayrıntıya kadar her şeyi kapsayan ailenin tarihçesiydi. Melkiades yazıları ana dili olan Sanskritçe yazmış, çift sayılı dizeleri İmparator Augustus'un gizli şifresiyle, tek sayılı dizeleri de Lakedemonya askeri şifresiyle kodlamıştı. Aureliano'nun aklını Amaranta Ursula'nın sevgisine taktığı sıralarda çözmek üzere olduğu son şifre de tarihçenin yazılış biçimiydi. Melkiades olayları alışılmış zaman düzeninde sıralamamış, 100 yıl boyunca olan günlük olayları öylesine bir araya toparlamıştı ki olayların tümü aynı anda oluşmuş gibi görünüyordu. Bu buluşun büyüsüne kapılan Aureliano, Melkiades'in Arkadyo'ya okuduğu ve aslında Arkadyo'nun kurşuna dikilmesini belirleyen bölümü hiç atlamadan yüksek sesle okudu. Sonra cennete uçan dünyanın en güzel kadınının doğum haberini okudu. Babalarının ölümünden sonra doğan ve yeteneksizlik ya da tembellikten değil de girişimleri zamansız olduğu için el yazmalarını çözmekten vazgeçen ikizlerin kimliğini buldu. Yazıların orasına gelince kendi kimliğini öğrenmek için sabırsızlanan Aureliano birkaç sayfa atladı. O zaman geçmişin sesleriyle, eski sardunyaların mırıltısıyla, en amansız özlemlere yol açan kopuk iç çekişleriyle yüklü ılık bir esinti başladı. Aureliano rüzgarın farkına varmadı. Çünkü o anda kendi kökenini araştırıyor, kendisini mutlu etmeyecek olan güzel bir kadını aramak için yollara düşmüş şehvet düşkünü bir büyük babada kendi oluşumunun ilk belirtilerini buluyordu. Aureliano onu tanıdı, onun soyundan gelenlerin gizli yolunu izleyerek baş kaldırmak için kendini veren bir kadınla tutkusunu onda söndüren bir işçinin gün batarken buluştukları banyodaki akreplerle sarı kelebekler arasında Aureliano kendisinin nasıl peydahlandığını anladı. Okuduklarına öylesine dalıp gitmişti ki kasırgaya dönüşen rüzgarın kapılarla pencereleri menteşelerinden söktüğünü, doğu kanadının çatısını uçurduğunu ve evin temellerini sarstığını hiç fark etmedi. Amaranta Ursula'nın kardeşi değil teyzesi olduğunu ve soyun sonunu getirecek olan efsanevi hayvanı dünyaya getirinceye kadar Aureliano ile Amaranta Ursula birbirlerini kanın en girift çıkmazlarında arasınlar diye Sir Francis Drake'in Rio Hacha'ya saldırmış olduğunu ancak o zaman anladı. Aureliano çok iyi bildiği olaylarla zaman yitirmemek için 11 sayfa birden atladığı anda Macondo kutsal kitapta yazılı kasırganın gazabına kapılıp dönmeye başlamış bir toz ve taş girdabı haline gelmişti bile. Aureliano içinde yaşadığı anı anlatan bölümün şifresini çözmeye koyuldu. Bir yandan şifreyi çözüyor, bir yandan okuduklarını yaşıyor, konuşan bir aynaya bakıyormuş gibi son sayfalarda yazılı olayları söyleyerek yaşıyordu. Sonra kendi ölümünün nasıl ve ne zaman olacağını öğrenmek için bir sayfa daha atladı. Son satıra gelmeden önce o odadan bir daha çıkamayacağını anlamış bulunuyordu. Çünkü el yazmalarında Aureliano Babilonya'nın şifreleri çözdüğü anda aynalar ya da seraplar kentinin rüzgarla savrulup yok olacağı, insanların anılarından silineceği ve yazılanların evrenin başlangıcından sonuna dek bir daha yinelenmeyeceği yazıyordu. Çünkü 100 yıllık yalnızlığa mahkum edilen soyların yeryüzünde ikinci bir deney fırsatları olamazdı. Kitabın sonu. 20 Mayıs 2011. Sayfa 356.